akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu hafta yine Akılda Kalanlar programında çok değerli bir konuğumla sizlerin huzurundayız. Hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettiğiniz için gerçekten gurur duyduk.
Evet, öncelikle misafirimizi size takdim etmek istiyorum. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanı Sayın Zeynel Abidin Türkoğlu. Birazdan ya bu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ndeki Arşiv Daire Başkanı'yla ne işimiz olabilir diye aklından geçirenler mahcup olabilirler. Benden hatırlatması. Zeynel Abidin Türkoğlu 1974 yılında Ankara'da doğdu. 1996 Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimini bitirdi arkasından. Şu anda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih bölümünde de yüksek lisans eğitimine devam etmekte. İş hayatını da kısaca takdim edeyim size. 1997 yılında Altındağ Belediyesi'nde memuriyete başladı. 2005 yılında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Arşiv Biriminde görev yaptı Sayın Zeynel Abidin Türkoğlu. Daha sonra 2006-2014 yıllarında İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde Arşiv Daire Başkanlığı görevine getirildi. Arkasından 2014 yılında 15.09.2014 yılından bu yana da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanı olarak görev yapmakta. Sayın Zeynel Abidin, tekrar hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Şimdi sizinle program yapmak için hazırlık yaparken CV'nize baktım. Arapçayı ve İngilizceyi bilme seviyesi iyi ama Osmanlıcayı çok çok iyi diye imlemişsiniz. Muhtemelen ilkokulda, ortaokulda, üniversite eğitiminde öğrenmediniz Osmanlıcayı. Bu evet. Osmanlıcanın çok çok iyi olması nereden kaynaklanıyor?
Şöyle ki lise eğitimimi, ortaokul ve lise eğitimimi İngilizce eğitim veren bir özel okulda tamamladım. Evet. Dolayısıyla İngilizce eğitimim güzeldir, iyi de seviyededir derim. Az önce bahsettiğiniz gibi üniversite eğitimimi de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili Edebiyatı bölümünde tamamladığımdan...
Arapçayı da oradan anladık.
Arapçayı da oradan. Yalnız benim bir sosyal bilimler ilgim, sevgim, bağlılığım çok fazla. Dolayısıyla ben nerede tarihi bir eser görsem muhakkak okumaya çalışırım. Ankara'da da bu manada Selçuklu tarihini ifade eden mescitler... Ankara'da bir tane Osmanlı eseri vardır, çok bariz. Onun haricindeki genelde Selçuklu mimarisi ve Selçuklu yazıtları şeklinde bulunur. Bunlar hep Arapçaydı. Ancak ben İstanbul'a geçince, İstanbul'da gezmeye başlayınca bir şeyleri fark ettim, bir şeyler eksik kalıyor. Çünkü yazı artık Osmanlıca'ya dönüşüyor. Eyvallah. Yani Osmanlıca dediğimiz Türkçe. Ve onu okumakta güçlük çekmeye başladım.
Arap harfleriyle yazılan Türkçe desek tam isabet etmiş oluruz değil mi Osmanlıcayı?
Çok çok çok isabetli olmuş. Evet. Türkçedir. Evet. Arap harfleriyle yazılmış olan Türkçe. Ben bu memuriyet hayatımda İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu arşivinde çalışır iken tabii ki geçmişte bu Osmanlıcaya olan merakımdan dolayı her daim bir şekilde bu işe başlamam gerektiği, bunu öğrenmem gerektiği üzerine devamlı kafa yoruyordum. Sonra bir kitap aldım. Osmanlıca kitabı. Kendim başladım öğrenmeye. Daha sonra Allah nasip etti. Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı'nda göreve başladım. Burada defterlerin tamamı, nüfus defterlerinin tamamı Osmanlıca olduğu için kendimizi bir okyanusun içine attık.
Evet.
Orada hem el yazısı hem matbu, tabii ki bu Osmanlıca'nın çeşitli yazım versiyonları var. Bu evet. Çeşit çeşit yazı çeşitleri var. Bunların hepsini bir şekilde öğrenmeye başladık. Tabii ki kendimizi geliştirmek babından başka belgeler...
Kurslara falan gittiniz mi?
Hayır, özel hiç kursa gitmedim.
Kendi çabanızda,
tamamen kendi
gayretinizde, internet ortamında ve kitap ortamında Osmanlıcanızı çok çok iyiye taşıdınız.
Ben şöyle söyleyeyim ki internet ve kitap da değil. Arşiv ortamında. Direkt belgenin üzerinde öğrendim.
Eyvallah.
Ben. Bunu öğrendikten sonra yine Allah nasip etti. Keçiören Belediyesi'nin kursunda öğrencilere ders vermeye başladım. Osmanlıca dersi vermeye başladım. Sonra bunun Osmanlıca'nın sistematiğini öğrendim. Osmanlıca'nın sistematiğini öğrendikten sonra belgelerde nasıl kullanılıyor, hangi kalıplar kullanılıyor, bunları kendi kendime tamamen el yordamıyla öğrendim. Ama elhamdülillah şu anda Gazi Üniversitesi'nde üniversite talebelerine Osmanlıca dersi verecek seviyedeyiz.
Yani ben bunu çok önemsediğim için bütün dinleyicilerimizin bunu bilmesini istedim. Küçük bir soru sorup hemen konumuza gireceğim Sayın Zeynel Abidin. Şöyle bir algı var. Hani neden Kur'an-ı Kerim öğrenmenin çok zor olduğunu düşünür insanlar Arapça harflerinden dolayı. Siz Osmanlıcayı yani Türkçeyi, Türkçe manayı Arap harfleriyle anlatan dili bu kadar kısa sürede kendi gayretinizle öğrendiniz. Buradan şu zaman söyleyebiliriz değil mi? Arap harflerini öğrenmek aslında iddia edildiği gibi belki olumsuz propaganda yapıldığı gibi çok zor değil.
Şimdi biz üniversiteden mezun olduğumuz zaman bize verdikleri diplomanın üzerinde filolog yazıyordu. Yani dil bilimci. Ben iki dili zaten biliyordum. Şu anda da başka diller İtalyanca olsun Fransızca olsun şöyle önüme açtığım zaman çok rahatlıkla öğrenmeye başladım. Evet. Ben şunu her zaman söyledim. Hiçbir dil zor değildir. Ben memuriyet hayatımda da çok iddialı olmuşumdur. Evet. Eğitimci sıfatımla iddialıyımdır aynı zamanda. Şöyle ki iddiam var. Osmanlıcayı 15 derste öğretirim.
Evet.
Net bir şekilde söylüyorum.
Akılda bu hafta bu kalacak galiba. Yani Tabakadastro Genel Müdürlüğü, Arşiv Daire Başkanı. Ben 15 derste mütekamil bir Osmanlıcayı herkese öğretebilirim. Aslında bu kolay dedi. Yani mevcut algılarınıza lütfen aldanmayın. Peki tam da yapacağınız mesleğe uygun da bir şey yapmışsınız. Hep ömrünüz, bu memuriyet hayatınız arşivle geçmiş. Evet. Ben kurumsal web sayfanızı incelerken şunu gördüm izniniz olursa. Kesinlikle. Misyonumuz ve vizyonumuz bölümünde diyorsunuz ki Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait mülkiyete esas bilgi ve belgelerin muhafazası ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Niçin sadece Osmanlı ve Cumhuriyet, Selçuklu dahil değil mi sizin görev alanınıza, kapsam alanınıza girmiyor mu? Kafama takıldı.
Şöyle ifade edeyim bunu ben. O Selçuklu döneminden günümüze yazılı evrak çok fazla gelmemiş. Şöyle ki bizim arşivimizde bir tane tarihli belge var. 633 tarih, hicri tarihine tarihlediğimiz, üzerinde bu şekilde yazan bir tane belge var.
Bu yüzden.
Devlete ilişkin belge gerçekten çok az. Ancak kitap olarak, yazma eser olarak Türkiye'nin değişik kütüphanelerinde, özellikle Süleymaniye Kütüphanesi'nde, belki Milli Kütüphanemizde, bu manada ve vakıflarda bazı vakfiyeler var biliyorum. Var. Ancak belge kalmamış. Yani yazılı belge kalmamış Selçuklu'ya ait. Ondan dolayı bizde Selçuklu arşiv belgeleri yok. Ama Selçuklu'ya ait eserler, tarihi objeler var.
Tamam. Peki şeyi söyleyeceğim. Biraz konuyu araştırdığımda arşiv tutmaya Uygur Türklerle başlıyor Türkler.
Doğru.
Ama şöyle bir cümle gördüm Sayın Başkanım. Buna katılır mısınız? Yani Osmanlı arşiv ve belgeleme konusunda üstad olmuştur. Bütün o Türk tarihi geleneği içerisinde diyorlar. Öyle midir? Buradan girebiliriz konuya zannediyorum.
Yani zirve diye kastediyorsanız kesinlikle doğru.
Evet.
Kesinlikle doğru. Yani bu konudaki tam mükemmel bir kayıt sistemine Osmanlı'da sizi de başkanlığımızda misafir ettiğimizde görmüştünüz, evet. Görmüş idiniz. Ciddi manada kayıda önem verilmiş. Hatta kayıtların, yani biz bunlara tahrir diyoruz, kayıtların yenilenmesine önem verilmiş. Tabii ki Osmanlı'nın son döneminde bu sistem dejenere olunca yeni modern batılı sisteme de geçilmiş. Tabii ki bunun eksilerini de görüyoruz çünkü bizim bünyemize uymayan yanları da var. Hı hı. Ama Uygurlarda, daha sonraki devletlerde, Türklerin kurduğu devletlerde muhakkak tahrir var.
Tahrir defterleri var.
Tabii ki. Biz bunu bazı kitabelerde de görüyoruz. Ankara'da mesela kalede kapının bir kuzey kapısının girişiydi zannedersem. Onun üzerinde bir kitabe var. İlhanlılar döneminde de bu tahririn yapıldığı. Selçuklularda zaten biliyoruz tahrirler yapılıyor. Ancak muhtemelen Moğol istilası ve değişik sebeplerden ötürü bu kayıtlara şu anda ulaşamıyoruz.
Evet. Tahrir defteri kelimesini kullandık birkaç kez. İzah eder misiniz? Nedir? Ne anlama geliyor? Somut da bir örnek verir misiniz lütfen?
Elbette. Tahrir demek Arapça yazmaktan gelir. Tahrir de yazım demektir. Türkler fethettikleri bölgeye ilk gittikleri zaman oraya katiplerini gönderip oradaki geliri, gideri, efendim söyleyeyim nüfusu, oradan elde edilecek askeri, vergiyi hepsini kayıt altına almıştır. Bunlara en güzel örnekler de yine az önce bahsettiğim gibi sizin de bizim arşivimizde gördüğünüz o tahrir defterleridir. Yani tımar sisteminin, Osmanlı'daki tımar sisteminin temelini teşkil eden tahrir defterleri. Bunlar Yıldırım Beyazıt dönemine ait vardır. Orhan Gazi'den itibaren düşünün. Orhan Gazi'den itibaren bütün bizim devlet arşivleri ve bizde değişik döneme ait Osmanlıca tahrir defterleri vardır. Ve tek müsadır bunlar. Siyakat yazısıyla yazılmıştır. Bu siyakat yazısında çok özel bir yazıdır. Onu sadece yazan zümre, sınıf okuyabilir. Hani bir yerde de şifreli yazı derler. Hocalarımız pek bunu kabul etmez. Şifreli değil. Yani o anlayacağı şekilde yazmışlar diyelim diye söylerler. Dolayısıyla bu defterlerin kağıdı özeldir. Mürekkebi özeldir. İşte yazısı da özel az önce bahsettiğim gibi. Ayrıca
vermiş olduğu bilgilerden örnekler vermiştiniz
evet,
bize.
Evet. Burada dediğim gibi o zamanlar miri arazi rejimi esas olmuştu bu sistemde. Ne yapıyordu? Arazi padişahın arazisi ya da devletin arazisi diyelim. Hazine-i Hassa'ya ait. Çünkü padişah da onun yöneticisi. Aslında sahibi değil, yöneticisi.
Eyvallah.
Onun uhdesinde yönetiliyor bunlar. Üst kullanım hakkını vatandaşa veriyordu. Onlar 3 yıl içerisinde ekip biçmezlerse devlet geri alıp başkasına veriyordu. Bu sistem bu şekilde devam etmiş. Bununla birlikte bu defterlerin başka türlü nasıl bugünlere geldi, nasıl korundu, muhafaza edildi, bu konuyu ben size biraz izah edeyim.
Evet lütfen.
Devlet iki hazineden birisi olarak görürdü evrakı. Birisi kıymetli maden, para, mücevher gibi algıladığımız maliye hazinesi olarak gördüğümüz hazine. Diğeri de hazineyi evraktı. Yani bunu bir hazine olarak görüyordu, öyle muhafaza ediyordu. Mesela tahrir defterleri ilk önceleri Divan-ı Hümayun'un yanındaki odada muhafaza ediliyordu Topkapı Sarayı'nda.
Nişancı'nın odasında galiba.
Yani hemen yanı, evet. Ve bu divanda bir konu konuşulurken deniliyordu ki bu şu defter getirilsin. Hemen bir törenle, bir merasimle o defter açılıyor. Ondan sonra ilgili kısma bakılıyor ve geri konuluyordu. Yani bu kadar önem atfediliyordu.
Yani Osmanlı kimilerinin söylediği gibi çobanların kurduğu bir çadır devleti değildi.
Kesinlikle.
Çünkü medeniyetin, uygarlığın galiba bugün de en temel ölçütlerinden bir tanesi kayıt kuyudatının eski tabirle ciddi tutulabilmesi, ulaşabilmesi, korunabilmesi değil mi? Hatta bununla ilgili biz orada siz bu ser verdi ya sır vermedi de bir hikaye de anlattınız.
Evet.
Bir arada onu sizden isteyeceğim program
tabii
bitmeden.
Ki, tabii ki.
Yani siz 12 yıldır bu işin üzerinde cidden duran bir uzman da olarak diyorsunuz ki Osmanlı o Türk geleneği içerisinde arşivleme konusunda bir zirveydi.
Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü yerleşik hayatı sindirebilmiş en mükemmel Türk devleti de diyebiliriz.
Eyvallah. Cumhuriyete aktarımı nasıl oldu? Mesela Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tarihçesi nereye gidebiliriz buradan aslında?
Evet.
Nasıl intikal ettirdiniz? Neler yapıyorsunuz?
Tabii az önce de bıraktığım yerden devam edelim.
Eyvallah.
Topkapı Sarayı'nda Divan-ı Hümayun'un hemen yanındaki odada bulunan tapu tahrir defterleri. Tabii ki bunun yanında sadece defter saklamıyor devlet. Bütün evrakını, bütün kıymetli yazışmalarını evrakını orada saklıyor. Ama takdir edersiniz devlet büyümeye devam ediyor. Tahrir alanları genişliyor ve artık bir odaya, iki odaya sığacak durumda değil. Bu Kanuni Sultan Süleyman döneminde Topkapı Sarayı'ndan alınıp şu anda bizim 2. Bölge Müdürlüğümüzün bulunduğu İbrahim Paşa Sarayı'nın 4. kısmını, hamam kısmını arşiv olarak düzenleniyor. Ya daha doğrusu mahzenler olarak düzenleniyor.
Mahzenler.
Oraya aktarılıyor bu defterler. Defterhane-i Amire orada ikame ediliyor. Ve orada yine Fatih dönemi kanunnamelerinde sınırları, kuralı, kuyudu, her şeyi, kaideleri belirlenmiş şekilde muhafazaya devam ediliyor. Hatta şimdi anlatayım isterseniz size.
Buyurun.
O Server Efendi hikayesini. Evet. Server Efendi bir gün, yani Server Efendi o zamanın defter emini, ancak ismi Server değil. Eyvallah. Belki Ahmet, belki Mustafa, belki Mehmet, bilmiyoruz. Server Efendi defterhane nazırı iken, emini iken birinci Mahmut diye biz tarihlendirdik ama bunu tarihçiler arasında da bir ihtilaf konusu var. Bir padişah iki köy arasında bulunan bir sınır anlaşmazlığı nedeniyle artık kan dökme noktasına gelmiş, padişahın huzuruna çıkıyorlar. Padişah diyor ki bana bir şey anlatmayın. Bu dediğiniz şeyden hiçbir şey anlaşılmıyor. Karar verilemiyor. Siz gidin şu defteri alın gelin bize diyor. Tahrir defterini diyor. Biz sizin meselenizi çözelim diyor. Çıkıyor görevliler, defterhaneye gidiyorlar. Kapısını çalıyorlar. Defter emini, padişahımız efendimiz şu defteri istiyor diyor. Server Efendi diye adlandırılan defter emini diyor ki bu saatte buradan defter çıkmaz. Yahu diyor padişah istiyor. Gidin söyleyin padişaha, çıkmaz diyor. Onlar da dönüyorlar, padişaha gidiyorlar. Durumu izah ediyorlar. Tabii ki padişah hiddetleniyor. Urun kellesini getirin diyor defteri diyor. Bunlar da tabii ki vazife üzere koşarak gidiyorlar. Defter emini Server Efendi'nin kellesini vuruyorlar. Defteri alıyorlar ve saraya götürüyorlar. Tabii mesele çözülüyor. Ondan sonra defter geri konuluyor. Sabah olduğunda sadrazam gelip durumu öğrenince hemen padişaha koşuyor. Efendim ne yaptınız diyor. Çok büyük bir hata yaptınız diyor. Dedeniz Fatih'in kanunnamesinde yazar. Akşam vakti defter çıkmaz defterhaneden diyor. Onlar da nedamet geçiriyor padişah. Hemen fermanı iptal edin, o adamı şey yapmayın falan derken diyorlar ki geçti. Adamı biz defnettik bile, Allah rahmet eylesin diyorlar. Padişah tabii ki çok üzülüyor. Diyor ki o adamı gömdüğünüz yerden çıkartın, götürün defterhanenin önüne gömün deniyor. Defterhanenin önüne gömüyorlar ve artık bu şahıs Server adıyla anılmaya başlanıyor. Ser Farsça'da baş demek. Baş demek. Vermek dediğinde ver almışlar.
Ya başını verdi, başını sırrını verdi, vermedi.
Serrini verdi ama sırrını vermedi oluyor. Eyvallah. Ve hala da bizim bölge müdürlüğümüz içerisinde memurların evliyası olarak Server Eyvallah. Efendi bulunur. Hatta bizim sergi salonumuzun ismi de Server Efendi sergi salonudur.
Peki bu kadar çok kıymetli evrak gördünüz. Yaklaşık 12 yıldır bu işle meşgulsünüz. Bugüne kadar görmüş olduğunuz en kıymetli evrak hangisiydi?
Evrakların hepsi kıymetli. Biz bunları az önce de bahsettiğimiz gibi hazine şeklinde değerlendiriyoruz. Ama bizim bir kıymetlimiz var. Bir göz bebeğimiz var. 1462 tarihli Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi var. Biz onu Ayasofya Vakfiyesi diye adlandırıyoruz. 65 metre uzunluğunda yeşil bir atlas, ipek atlas üzerine, Arapça ceylan derisi üzerine yazılmış bir vakfiyedir. Burada 12 tane caminin gelir gideri, Darüşşifa'nın gelir gideri, medresenin gelir gideri, aşevlerinin gelir gideri, dükkanlardan, tarlalardan gelir. Bütün hesap kitabı bu vakfiyenin içerisinde yazılmıştır.
65 metrelik bir ferman. Doğru mu duyduk yani? Doğru,
kesinlikle. Doğru. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve bizim kıymetlimiz açıkçası o. Aynen. Çok övünüyoruz onunla. Çok güveniyoruz. Ha ama neler var derseniz, Selçuk, az önce de bahsettiğimiz gibi 1236 tarihli Kasım Ağa Vakfiyesi var. Selçuklu 1. Alaaddin
Keykubat. Bu söylediklerinizi nasıl görebilir
dinleyenlerimiz? Oraya da geleyim. Oraya da geleyim. Yıldırım Beyazıt dönemine ait Tokat'ta bulunan Lülü Ağa Zaviyesi Vakfiyesi var. Kanuni Sultan Süleyman'ın vermiş olduğu mülknameler, hudutnameler var. 4. Murad'ın Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine vermiş olduğu bir mülkname var. Ya bunların hepsi çok çok kıymetli. Çok, ben şimdi hiçbirini ayırt edemiyorum.
Eyvallah.
Mesela şöyle bir bizim yakın zamanda Şehircilik Şurası münasebetiyle Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimiz Kudüs Evkaf Defteri var. Yani bunların hepsi bizim için ayrı değerlerdedir.
Abdülhamit Han'a ait de bir şeyler vardı galiba.
Evet, evet. Şimdi önce şeye geleyim. Siz bu sergi salonumuzdan bahsettiniz.
Evet, nasıl? Yani bu nasıl görebilirler bu şimdi, değerli kıymetli eserleri, evrakları?
Topkapı Kadastro Genel Müdürlüğü olarak biz aynı zamanda şöyle sosyal bilimlere ayrı bir önem veriyoruz. Kongreler düzenliyoruz, sempozyumlara düzenliyoruz, destek oluyoruz. Ayrıca projeler üretiyoruz bu manada. Bu projelerden birisi de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarihe dokunduruyor. projesi. Şöyle ki biz üniversitelerin, liselerin, ortaokul, ilkokul hiç fark etmez. Hepsini davet ediyoruz ve şu ana kadar da değişik okullardan gelenler de oldu. Üniversitelerden, özel okullardan, liselerden, ilkokullardan gelip bizim Server Efendi sergi salonumuzu geziyorlar. Sadece bizden bir önce haber veriyorlar biz geliyoruz diye. Biz hemen açıyoruz, onlara göre ayarlıyoruz her şeyimizi. Sonra biz böylece bırakmıyoruz. Sergi salonunu gezdikten sonra hemen yan tarafında olan mahzenimizi açıyoruz. Depoya biz mahzen deriz. Eyvallah. Mahzen de hazine kökünden gelir. Mahzenimizi açıyoruz. Mahzene çocukları alıyoruz. Tabii ki üniversitelileri daha başka türlü alıyorum ben onlara. Dokunun diyorum. Tarihe dokunduruyoruz. Ellerini değiyorlar. Şu anda artık virüs bulaştı size diyorum. Siz tarihçi adayısınız diyorum. Ama üniversitedekilere, onlar Osmanlıca'da ders aldıklarından, eğilin bakayım okuyun diyorum. Eğilip de şöyle okumaya başlayınca ben hafif bir üflüyorum. Birazcık toz çıkıyor. Halbuki toz yok da sanki toz çıkmış havası veriyorum. O sırada işte bakın toz da artık ciğerlerinize kadar girdi. Şu toz anda yuttunuz. Tarihçi oldunuz.
Tozu yuttunuz.
Tozu, tarihin tozunu yuttunuz. Tarihe dokunmakla kalmadınız. Tarihin tozunu da yuttunuz. Artık tarihçisiniz diyorum.
Eyvallah. Ben şunun için önemsiyorum sevgili dinleyenler. Ben bahsettiği sergi salonunu gezdiğimde çok heyecanlandım. Yani nasıl ki Japonlar çocuklarını Nagasaki ve Hiroşima'ya götürüyorlar ise bir tarih bilinci, tarih şuuru vermek için, ben kendi çocuklarımı Çanakkale'ye götürmüştüm. Sevgili başkanım beni bu sergi sarayında gezdirince ve bu tarihi eserlere dokundurtunca hemen dedim ki ilk yapacağım şey çocuklarımı bu sergi salonuna getirmeliyim. Atalarının bize tevarüs eden, bize miras kalan kültürün neleri yapmış olduğunu bir görsünler istedim. Bu açıdan da bu bir çağrıdır. Akılda kalanlar dinleyicilerine mutlaka Çankaya'daki Turan Güneş Bulvarı'ndaki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait arşiv daire başkanlığına uğrayın. Sayın arşiv müdürümüzün, daire başkanımızın bir çayını içiniz ve o sergi sayın lütfen gezin. Hatta ben gittiğimde orada Enver Paşa'nın torunu mu oradaydı?
Evet, evet. Bizim arşivimiz çok böyle ziyaretçileri celbeden bir yer. Bizim arşiv dairesi başkanlığımıza bir sürü devletten de misafirlerimiz geliyor. Bunlardan birisi de Ürdün Prensi Ali Bin Naif. Mesela bu sene gelenleri sayayım ben size. Arzu Enver geldi. Enver Paşa'nın torunu. Aynı zamanda biliyorsunuz anne tarafından da Vahdettin'in, Sultan Vahdettin'in tarafına gidiyor soyu. Onlar vardı sizin geldiğinizde.
Evet, birlikte geldik.
Bununla birlikte hocalarımız, dış ülkelerden temsilciler, yakın zamanda mesela Ürdün Büyükelçiliği ile bir yazışma neticesinde Kudüs'le alakalı kayıtları veriyoruz. Bu manada Filistin, Kudüs, Arnavutluk, Balkanlardan gelen misafirlerin, Bosna Hersek'ten, keza Libya'dan, Filistin'den. Yani
her tarafından misafirler geliyor.
Kesinlikle.
Peki ben Japonya'dan evraklara ulaşmak istiyorum. Ona bir donanımınız var mı? Bir geldiğimde bünyenizde bir salon falan var mı oradan?
Evet. Şimdi güzel bir noktaya daha temas ettiniz. Şöyle ki bizim komple bir yaşam alanı araştırmacısı, müzesi, araştırma salonu, müzesi olsun, çayı çorbası her şeyi hazır vaziyette biz bekliyoruz sizi orada. Şöyle ki bizim orada bir de araştırmacı salonumuz var. Araştırmacıya açık 3494 adet defter ve belgemiz var. Çok bu güzel. Belgelerin hepsi, az önce bahsettiğim belgelerin hepsi bu 3494 belge içerisinde, bunlar araştırmacıya açık. Mülkiyete esas belgeler sadece araştırmacıya kapalı. Yani 1847 sonrası belgeler araştırmacıya kapalı çünkü mülkiyete esas. Yani takdir edersiniz siz kendi mülkünüzün başkası tarafından bilinmesini istemeyebilirsiniz. Kanunen buna müsaade yok. Şu an 1020 sayılı medeni kanun buna müsaade etmiyor. Araştırmacılarımız için bu bahsettiğimiz belgelerimizin tamamı dijital ortama aktarılmış vaziyette.
Yaklaşık 4000'e yakın
4000,
evraktan
evet,
bahsettiniz.
4000'e yakın belge ve defter.
Hepsi dijital ortama aktarıldı.
Hepsi dijital ortama
aktarıldı. Salonun da çok anlamlı bir ismi vardı.
Evet, salonumuz yakın zamanda kaybettiğimiz tarihçilerin kutbu olarak kabul edilen Profesör Doktor Halil İnalcık hocamın müsaadesiyle bizzat ben ve genel müdürümüz kendisine gittik. Elini öptük. Kendi durumu kendisine izah ettik. Sağ olsun bizi şereflendirdiler. İsimlerini kullanmalarına müsaade
ettiler.
Allah
rahmet eylesin. Bu vesileye rahmet
eylesin. Allah rahmet eylesin dediğiniz gibi. Kendisi az önce de bahsettiğim gibi tarihçilerin kutbudur. Söylediği her şey neredeyse esas kabul edilir. Ve biz de 100. yaş gününde bu ismi salonumuza vermekle müşerref olduk.
Eyvallah.
Kendisine de durumu izah ettik. Çok sevindi, çok memnun oldu. İşte bir yakın zamanda da biliyorsunuz çoklu evet. organ yetmezliği nedeniyle evet, hayatını evet. kaybetti. Mekan cennet olsun. Dediğimiz gibi
böyle orada, bir salonumuz var.
Orada ortamımız çok nezih, çok güzel bir ortamımız var. Evet. Orada her türlü araştırmayı yapabilirler. Dediğimiz gibi buraya sadece Türk vatandaşları değil, aynı zamanda yabancı ülkelerden de çok araştırmacı geliyor. Özellikle Japonlar, Amerikalılar, İngilizler. Yani hiç aklınıza gelmez mesela Japon ya. Diye düşünürsünüz ama en çok gelenlerden birileri de Japonlar, araştırmacılar.
Yine bakanlığı ve genel müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerinizdeyken Tarbis diye de bir sisteminiz var.
Evet, az önce bahsettim işte o dijitalleştirme. Biz bu araştırmacı açık belgelerin yanı sıra hasılat kayıtları, köy sınır kayıtları ve yurt dışına ait tapu kayıtları. Bizim arşivimizde 26 ülkenin tapu kaydı var. Ülkemiz Osmanlı Devleti yıkılana kadar ki tutulmuş olan tapu kayıtlarının tamamı bizde.
Yani şu an fiili 26 ülkeye ait tapu kayıtları var.
Evet, aynen. Az önce buyurduğunuz gibi 26 ülkenin tapu kaydı bizde ve hepsi dijital ortama aktarılmış. İstenildiği anda bu kayıtlar ilgililerine, mesela Arnavut'la, Makedonya'ya, Bosna Hersek'e, Filistin'e, efendime söyleyeyim Libya'ya,
Mısır'a, Cezayir'e.
Mısır yok, Cezayir yok. Onlar yok.
İlginç.
Yani
daha çok Balkanlar belki.
Balkanlar, Orta Doğu
daha ağır.
Evet, eyvallah. Suriye, Irak, bu şekilde düşünün. Ürdün, Suudi Arabistan. Bu şekilde olan kayıtları istiyorlar bizden. Biz de onlara tabii ki dışişleri kanalımızda yapılmış olan başvuruların hepsini değerlendirip veriyoruz. Ve bu kayıtların çok enteresan bir özelliği var. Ben Makedonya devletinin tapu idaresi ajansı diye geçiyor orası. Onlarla konuşurken şöyle dediler. Bizim Yunanistan'la aramızda sınır ihtilafı var. İşte sizin bu kayıtlarınız sayesinde bunu çözüyoruz.
Çözeceğiz diyorlar.
Çözdük diyorlar.
Çözdük diyorlar.
Evet,
eyvallah.
Evet. Ben o meşhum 15 Temmuz olayı günü Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelmiştim. O gün ondan bir gün önce ben dairelerini ziyaret edince 1917'den kalma defterleri gösterdiler. Şu andaki durumun vehametini anlatmak, oradaki bu kayıtlara olan ihtiyacı, önemi anlatmak babından söylüyorum. 1917'deki en son kaydı oranın genel müdürü bana gösterip şöyle dedi. Biz buradayız ve artık sizi bekliyoruz. Siz geleceksiniz, bizi buradan alacaksınız, 2017'ye getireceksiniz dedi.
Ya 100 yani, yıl gerideyiz dedi.
Evet, evet.
Eyvallah.
Yani biz hala onları ayakta tutuyoruz. Onlar bizi bekliyorlar.
Eyvallah.
Bu sadece şey değil, Balkanlar değil, Orta Doğu'da bizi bekliyor. Yani bizim bu kayıt sistemimiz, yani bu tahrirlerimiz sadece Türkiye'ye ışık tutmayacak. Bütün bu Osmanlı coğrafyasına, yani bizim gönül coğrafyası diye tahrir ettiğimiz medeniyet coğrafyamıza tamamen şamil ve bunlar bizi bekliyorlar. Evet. Ve bu kayıtlarla biz inşallah onların huzurunu temin edeceğiz.
Osmanlı'da sadece tahrir defteri yok bildiğim kadarıyla. Çok temel 5 defter tutuluyor. Mühimme defteri var. Evet. Ruhus defteri var, şerif siciller var, vakfiyeler var.
Evet.
Bunlar da yine Osmanlı kayıt sistemindeki temel defterlerden oluşan liste.
Evet. Tabii ki bizim arşivimiz mülkiyete esas olduğu için mülkiyet kayıtlarını ihtiva ediyor. Bu bahsetmiş olduğunuz kayıtlardan şerif sicilleri diye İstanbul Müftülüğü'nde bulunuyor. Hı hı. Tabii ki Ankara ve değişik bölgelerin devlet arşivlerine devredilmiş olanları var. Vakfiyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde muhafaza ediliyor ki biz bunlarla, bu arşivlerle hep beraberiz.
Eyvallah.
Hiç farklı noktalarda değiliz. Beraber çok iyi çalışmalar yürütüyoruz. Yakın zamanda inşallah biz 17-21 Nisan olarak bir arşiv kongresi düzenleyecektik ama dün Başbakanımızın ifade ettiği gibi 16'sında referandum olduğu için
sonraki
bir tarihe erteledik bu kongremizi inşallah. Onu da gerçekleştireceğiz ve bir sürü arşivle, yani bu az önce saymış olduğum devlet arşivleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivi, ATASE arşivi, Tapu Kadastro arşivi, Nüfus Vatandaşlıkları
Genelkurmay belki değil
tabii
mi?
Tabii ki ATASE Genelkurmay'ın arşivi oluyor. Evet. Bunlarla birlikte düzenliyoruz bu kongreleri. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz ve bunların hepsi konuşulacak.
Eyvallah. Yani buradan programın sonuna yaklaşıyoruz. Ben biraz da şunu istiyorum dinleyenler. Yani bir bu arşiv sisteminden ve tarih şuurundan bugüne ve hayata neler aktarabiliriz? Bu arşivler bize aslında neyi söylüyor?
Hafızayı beşer nisyan ile malüldür derler atalarımız, bilirsiniz. Evet. Eğer ki biz yaşanmış olayları unutursak belaları üzerimize çekmeye devam ederiz. Eğer tarihten ders almazsak tekerrür eder. Tarihin tekerrür etmesi istemiyor isek tarihten ders alarak geleceğimizi inşa ederiz. Bu tarihin yazılmasında da en önemli kaynak arşivlerdir. Efsanelerle yapılan tarih bizi doğruya götürmez. Belge üzerine yapılmış, belgeden üretilerek yapılmış bir tarih bizi doğru bir geleceğe yönetir, yönlendirir, götürür.
Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın geçmişte basın danışmanlığı yapmış Hüseyin Besli Bey'in geçen bir köşe yazısında şunu okumuştum. Bugün Türkiye'de ve dünyada olan bir siyasi krizin nedenini anlamak için en az 100 yıl geriye gitmek gerekir diyor.
Çok doğru söylüyor.
Çok doğru değil mi? Yani ben de düşündüm biraz, hakikaten çok doğru bir tespit. Yani bugünkü her çatışmanın, her kavganın gerisinde aslında bir 50 yıllık, 100 yıllık mesele vardır diyor. Bu anlamda da arşiv muhteşem bir imkan sağlıyor bize. Değil mi?
Kesinlikle. Burada şu bir zamanda çok ekonomik kullanarak söyleyeyim. 1984'lere kadar arşivcilik depoculuk olarak düşünülmüş. Sadece depolanmış. Ama rahmetli Özal sayesinde bir açılım başlamış.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. O arşivleri açmış. Arşivler tasnif edilmiş. Arşivler vatandaşa kapılarını açmaya başlamış. Tapu kadastro açtı. Bütün kurumlar şu andaki arşivlerin kapılarını açıyor.
Akademisyenlere, araştırmacılara.
Kesinlikle. Biz de bu manada en önde gelen kurumlardan birisiyiz. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü olarak. Şu anda devlet arşivleriyle, Türk Tarih Kurumu'yla, üniversitede yaptığımız protokollerle bu manada bu arşivlerin ilgilisine, ilkelden ulaşmasını sağlamak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu manada da çok güzel noktalara geleceğiz.
Yapacak yeni projelerimiz varsa onunla kapatalım. Kafanızda veya genel müdürlüğümüzün bünyesinde yapacak bir şeyimiz varsa onunla kapatabiliriz.
Aslında restorasyonu anlatacaktım ama çok vakit yok. Restorasyon çok geniş bir konu.
O zaman bir başka programda inşallah. Tabii. Sayın Zeynel Abidin Bey. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Yani o sevgi sayındaki yapmış olduğunuz bize izahlar gerçekten celbettiği için bu programı yapmak ve bütün dinleyicilerimle sizi tanıştırmak istedim. İnşallah başka bir zamanda bu restorasyon konusunda bir program olarak işleyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine çok değerli ve kıymetli bir konuğumuzla akılda kalanlarda birlikte olmak umuduyla programı yapımında emeğe geçen Serpil Kızılpınar'ı ve Arzu Yaman hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyorum.
Akılda kalan.